Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 32. Ayrım. Beni karar değiştirdiğimden beri neredeyse saat başı süt ağırlıklı gıdalarla besliyorlardı. Ertesi gün sabah uyandım ki çarşafım, battaniyem sırılsıklam, sanki ben uyurken birisi göğsüme ibrik dolusu sıcak su dökmüştü. Doğrulmak istedim, doğrulamadım. Önümde bana ait olmayan iki koskocaman şey kalkmama, doğrulmama mani oluyordu. Zile bastım, hemşire geldi. "Aa, sütünüz gelmiş," dedi. "Henüz sabah mamasını vermedik, şimdi hemen getiriyorum bebeği." "Tuvalete gideceğim," dedim. "Kalkamıyorum, göğüslerim acıyor." "Bebek emince rahatlarsınız," dedi ve koşa koşa gitti. Yerimden zorlukla kalktım, sızlayan göğüslerimi ellerimle tutarak tuvalete gidip geldim. Meteyi getirdiler. Bebek göğsümün ucunu ağzıyla arayarak buldu. Emmeye başladığında keskin bir acı duydum. Kendimi geri çektim ama öyle bir yapışmış ki kurtulamadım ağzından. Allah'tan bir an sonra kendi bıraktı ve çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Hemşirenin de yardımıyla tekrar mememi bebeğin ağzına verdik. Bir yudum süt alıyor, yüzünü ekşitip çekiliyor, ağlamaya başlıyordu. Birkaç deneyden sonra bebeğin çığlıkları artınca hemşire gidip mama dolu biberonu getirdi. Çocuk hemen atılıp içmeye başladı. "Biberonun tadına alıştı ya, anne sütünü sevmedi," dedi hemşire. "Ne yapacağız şimdi?" "Tekrar tekrar deneyeceğiz. Şimdi biraz doysun, sonra yine deneriz." Sonra yine denedik. Mete sütümü yine içmek istemedi. Her 3 saatte bir bebeğimi emzirmeye boşuna çalıştım. Onun içmek istemediği süt göğüslerimi iki kocaman küpe döndürdü. Sırt üstü yattığımda önümde sürekli süt sızdıran ve geceliğimden battaniyeme kadar her yeri ıslatan iki kocaman dağ yükseliyordu. Korkunç acı veriyorlardı. Doğrulduğumda daha da beter oluyordu halim. "Bir tepsi getirin bana," diye bağırıyordum yatağımdan kalkmak istediğim zaman. Zaten kadınları büyük göğüslü bir aileydik. Çocukluğum boyunca anneannemin aşan taşan göğüsleriyle eğlenip durmuştum. Akıtamadığım sütle benimkiler anneanneminkileri de geçmişti. Acıdan yerimde duramıyordum. Hemşire sütü çekmek için tuhaf bir aletle geldi. Gözümden yaşlar aktı sütü boşaltmaya çalışırken. Akşamüstü yeniden getirdiler bebeği emzirmem için. Bir kez daha denedik. Kayınvalidem de oradaydı bu kez. Bebek memedeydi. Benim üzerimde göğsümü Mete'nin ağzında tutmaya çalışan hemşire, onun üzerine abanmış vaziyete nezaret eden kayınvalidem vardı. Ter içindeydim, acı içindeydim. Mete avaz avaz bağırıyor, ben ağlıyordum. İçeri Mehmet girdi, manzarayı gördü. "Bu sütün tekrar geri gitmesi mümkün mü?" diye sordu hemşireye. "Zaten çocuk anne sütüne alışmazsa mecburen müdahale edeceğiz," dedi hemşire. "Hemen kesin o halde. Görmüyor musunuz, karım ıstırap çekiyor." "Kayınvalidem, şunun şurasında 2 gün oldu, biraz daha deneseydik. Mama vermezlerse ister istemez içecek," diyecek oldu. "Dışarı gelen ne?" dedi Mehmet. Kayınvalidem hemşirenin üzerinden doğruldu, dışarı çıktı. "Boşuna uğraşıyoruz," dedi hemşire. "Bebek şişeye alıştı, mamasını istiyor." O da dışarı çıktı bebekle. Ben önümde hüt dağı gibi yükselen göğüslerimle sırt üstü uzandım. Memelerimden süt, gözlerimden yaş akıyordu sürekli. Aynı akşamın gecesinde geç saatlerde kas katı oldu göğsüm. Acısı dayanılır gibi değildi. Sıcak su dolu bir büyük tas getirip önüme koydular, memelerimi içine bırakıp yumuşatmaya çalıştılar. Biraz rahatlar gibi oldum. Dalmışım. Birden korkunç bir depremin etkisiyle sallanmaya başladım. Çanlar çalıyor, herkes bir başka tarafa koşuyordu. O hengamede Mete'mi kucağımdan düşürüyordum. Onun da benim de üzerimize basarak koşuyordu insanlar. Çan sesleri giderek yükselince uyandım. Yatağımda yatıyordum, kabus görmüştüm ama her yanım alev alev yanıyordu. Sabaha karşı hemşire sütünü vereyim diye bebeğimi getirdiğinde yüzümü görür görmez başucumdaki çekmeceden çıkardığı dereceyi dilimin altına soktu. Ateşim 41'e çıkmıştı. Koşarak gitti ve nöbetçi doktorla geri geldi. Bana bir iğne yaptılar. Ben tekrar uyandığımda ter içindeydim. Yatağım, çarşafım, yastığım sırılsıklandı. Kollarımda, bacaklarımda ıslak havlular sarılıydı. Hemşire başucumda oturuyor, düşmemesi için alnımdaki ıslak bezi eliyle tutuyordu. Gözlerimi açtığımı görünce, ateşinizi düşürmeyi başardık dedi. Ama korkuttunuz bizi. Bir iğne daha yaptık sütü kesmek için. Biraz sarsılacaksınız ama birkaç güne kadar normale döner her şey. Süt çekilir göğsünüzden. Bir daha fikir değiştirmek yok ona göre. Hastaneden eve yanımızda İrlandalı, dünya tatlısı bir hemşireyle çıktık. Hem tam eve çıkacakken ateşlenip zayıf düştüğüm hem de sünnetli bebeğe pansuman gerekeceği için kayınvalidem böyle uygun görmüş. Moreno'yu hastanede soruşturarak bulmuştu. Evin bodrum katındaki boyası ve dekorasyonu yeni bitmiş kiracı bekleyen daireyi de Moreno'yla anlaştığı gün hemen kiralamıştı. Bebek ve bakıcısı o küçük stüdyo katında birlikte kalacaklardı. Kayınvalidemin hayatımızda bu kadar çok söz sahibi olmasına biraz içerliyordum ama her şeyi gerçekten bizim iyiliğimiz için yaptığının da farkındaydım. Moren'in bizimle kaldığı 3 hafta boyunca bebek de aşağı katta onunla birlikte kaldı. Ben bol bol uyudum, toparlandım. Moren evden ayrılınca onun yattığı odaya torununu görmeye gelen annem yerleşti. Kısacası o katı da kiralamakla isabet etmişti kayınvalidem ama pek isabetli olmayan ve beni inciten davranışları da yok değildi. Mesela Mete'yi eve getirişimizin haftasında çok kırılmıştım ona. Moren hafta sonu iznine çıkmıştı. Mete cuma akşamından itibaren pazar sabahına kadar geceleri her yarım saatte bir uyanıp ağlamıştı. Mehmet uyanmasın diye bebekle birlikte oturma odasına inmiştim. Onu kanepenin üzerinde kollarımda sallarken uyuyakalmışım. Mızıldanmasıyla gözlerimi açtım ki her tarafım soğuktan uyuşmuş. Kalorifer otomatik olarak gece 10'da sönüyor, sabah 7'de tekrar çalışmaya başlıyordu. Yatağın içinde uyurken pek hissetmiyorduk soğuğu ama bir kanepenin rahatsız zemininde üzerimde hiçbir şey olmadan uyuyakalınca ellerim ayaklarım donmuş. Doğrulmuş kendime gelmeye çalışmıştım. Bebek avaz avaz ağlamaya başlamıştı. Onu kollarımdan kanepeye aktarıp yukarı kata fırlamıştım. Başucumdaki saat 6'yı gösteriyordu. Mehmet derin bir uykudaydı. Mete açlıktan ölmek üzereydi. Işığı yakmadan karanlıkta çorap çekmecesini çekmiş, içinden el yordamıyla bir çift çorap alıp ayaklarıma geçirmiş, üzerime bir yün hırka giymiş, bir koşu aşağı inmiştim. Bebeğimin mamasını hazırlamış, içirmiştim ama kusmuştu. Su ısıtmış, bir kat yukarıdaki banyoya birkaç kez inip çıkarak küvetin içine yeteri kadar su doldurmuş, bebeğimi yıkamış, giydirmiştim. Kustuğu için bir kere daha mama hazırlayıp içirmiştim. 15 dakika bebek kollarımda, ayakta gezinerek sırtını ovalaya ovalaya gazını çıkarmaya çalışmıştım. Bu kez altını doldurmuştu. Yine yukarı çıkıp altını yıkamış, en aşağı inip bezini de değiştirmiştim. Oturma odasına indirdiğim beşiğine yatırmıştım. Susmadan çığlık çığlığı ağladığı için yeniden kollarımı alıp uzun süre küçücük odada dolap beygiri gibi gidip gelmiştim. Dalar gibi olmuştu, korkumdan beşiğine bırakamamış, onu hep kollarımda tutarak mutfağa kahvaltı sofrasını hazırlamıştım. Çünkü kayınvalidem bana yardımcı olmak üzere sabah çok erken geleceğini söylemişti. Hiç gerek yok, ben idare ediyorum. Siz zahmet etmeyin diye yalvarmalarımı göz ardı ederek. Kayınpederimi yalnız bırakmayacağına göre ikisi birlikte saat 8'de bende olacaklardı. Sen de bebeği bize bırakır, biraz uyursun kızım demişti. Gerçekten de uyku gözümde tütüyordu. 3 günden beri gece uykusu nedir unutmuştum. Çayı koyarken kapı çalmıştı. Mete kollarımda aşağıya inip kapıyı açmıştım. Gelmişlerdi. Mis gibi kokan, fırından yeni çıkma çörekler getirmişlerdi. Çörekleri tabağa yerleştirirken, "Hadi Mehmet, kalk artık, annenler geldi," diye yukarı seslenmiştim. Birazdan Mehmet paldır küldür aşağı inmiş, bana bakıp "Sen daha giyinmedin mi?" diye sormuştu. Seni uyandırmak istemedim. Mete'yi de bırakamadım elimden. Kucağımdan indirince ağlıyordu demiştim. Şimdi gidip giyineceğim. Benim çoraplarımı giymişsin. Ayaklarım çok üşüdü sabaha karşı. İyi de çorapların biri siyah, diğeri lacivert dedi. Baktım ayaklarıma, gerçekten de öyleymiş. Gülmeye başlamıştım. Karanlıkta aldım çorapları ama sen çekmeceni daha düzenli tutsan her ikisi de aynı renk olurdu. Mete'yi kayınvalidemin kollarına aktarmak için döndüğümde iki çift gözüm bana hiç de dostane olmayan bakışlarla baktığını görüp ürpermiştim. Kocamın gözleri balık gözü gibiydi. Daha önce niye hiç fark etmemişim gözlerinin zaman zaman balık gözünü andırdığını? Kayınpederimin Ela'ya çalan açık renk gözlerinde ise beni henüz bilmediğim tehlikelere karşı korumak isteyen ama bunu başaramayacağını bilen çaresizlik ifadesi vardı. Kayınvalidemin öfke mi, nefret mi, küçümseme mi, tam adlandıramadığım gizli duygularının izi gözlerinde miydi, yoksa merdivenlerde kulağımın arkasında çınlayan sesinde mi? Kızım, kendine özen göstermelisin. Böyle olmaz. Genç ve yakışıklı erkekleri elde tutmak, gerisini duyamadım. Odaya ondan önce girmiş, giyineceğim efendim müsaade ederseniz diyerek kapıyı usulca kapatmıştım. Aslında kapıyı hayalimde hızla, hoyratla çarpmıştım yüzüne. Beni hiç anlamadığına, 15 yaşındayken kesin karar verdiğim annem burada olsaydı şimdi yine beni ifrit ederek Mehmet'e duyurmadan tıslıyor olurdu kendi kendine. Aman uyanmasın Mehmet Bey. O uyanmasın diye benim kızım donacak aşağı katta, sonra da karanlıkta ayağına geçiriverdiği çorabın hesabını verecek hasbaya. Ne yalan söyleyeyim, annemin gerçek ve taşkın sevgisini çok özlemiştim. Yatağın üzerine oturup sessizce ağladım. Annemi karşılamaya havaalanına Mehmet tek başına gitti. Ben evde bebeğimle kaldım. Ona en şık tulumunu giydirdim, altın saçlarını geriye doğru taradım. O akşam uslu durması için dualar ettim ve ikimiz pencerenin önünde annemin gelişini beklemeye başladık. Kapının önünde duran taksiyi görünce Mete'yi bir yastığın üzerine itinayla yatırıp aşağı koştum. Annemle sarıldık. Anneme daha önce hiç böylesine derin bir hasretle, sevgiyle sarılmamıştım. El ele yukarı çıktık. "Şimdi sana bu dünyaya doğmuş en müthiş bebeği göstereceğim anne," dedim. Ve oturma odasının kapısını ardına kadar açtım. "Da da da dan! İşte dünyanın en güzel bebeği." Annem Mete'ye koştu, onu yastığıyla birlikte kucakladı, boynunu öptü ve bana döndü. "Dünyanın en güzel bebeği sendin." Kala kaldım. İçimden önce anneme kızmak geçti ama çabuk toparlandım. Annelik demek ki buydu işte. Kendi çocuğunu mevcutların en iyisi, en güzeli zannetmekti. Annem Londra'ya endişeli gelmişti. Ankara'dan ayrılmadan önce ihtilal dedikodularının yine ayyuka çıktığını söylüyor, babamı merak ediyordu. Türkiye'nin iki ana partisi yürütebildikleri bir koalisyonla iktidardayken ve Cumhurbaşkanı da 27 Mayıs darbesinin başındaki Cemal Gürsel'se neyin darbesiydi bu? Haberleri birkaç gün sonra İngiliz gazetelerinden almakta gecikmedik. 22 Şubat'ta Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları hükümet darbesine teşebbüs etmişler, olay bastırılmış ve ayaklanmaya katılan subaylar emekliye sevk edilmişlerdi. Haberi okur okumaz hemen Ankara'ya telefon açtık. Sabah 10'da istediğimiz telefon ancak gece saat 11'de bağlanabildi. "Muhittinciğim, Ankara'dan ayrılmaya gelmiyor. Yine ihtilal yapmışsınız orada," dedi annem gülerek. Babam telefonun öbür ucunda pek gülmüyordu. "Bu işin çivisi çıktı Sitare. Kafası kızan, hükümete eleştirisi olan her subay darbeye kalkışırsa ne olur bu memleketin hali?" diyordu babam. O da değişmişti. Bir ihtilal hepimizi darbelerin tekin işler olmadıkları konusunda eğitmişti. İdamların gölgesi her attığımız adımda kendi gölgemizin üstüne düşüyordu sanki. Sokaklarda elimde bayrakla koşuşan ben dahil hepimiz darbe konusunda terbiye olduğumuzu zannediyorduk o sırada. Olmamış olduğumuzu ileriki yıllarda görecektik milletçe. Annemin Londra'da bulunduğu günlerde Ankara'dan arkadaşı ünlü soprano Leyla Gencer ve ayrıca Kavaklıdere şaraplarının sahibi Cenap Ant Bey de Londra'daydılar. Bir gece annemi ve Leyla Gencer'i Cenap Bey Savoy Oteli'ne yemeğe davet etti. Mehmet annemi otele kadar götürmek istedi ama annem kabul etmedi. Taksi çağırdık, giyindi, süslendi, gitti. Akşam 12 sularında Mete'nin gece sütünü vermek için ayaktaydım. Kapıda anahtar sesini duyunca aşağı indim. Nasıl geçti gecen anneciğim diye sordum. Aman hiç sorma dedi annem. Rezil oldum, rezil. Ya ne oldu? Leyla'nın sesi tarazlanmış. Bir gün sonra konseri vardı ya, tedaviye almış kendini, o gelmedi. Biz Cenap Ant Bey'le baş başa kaldık. Yemeğimizi, şarabımızı ısmarladık. Birkaç kadehten sonra Cenap Bey başladı anlatmaya. Oğlu Metin'le çok sorunları varmış. Karısını da biliyorsun, yeni kaybetti trafik kazasında. Zaten acılı adamcağız. Başına gelenleri anlatırken başlamaz mı iki gözü iki çeşme ağlamaya? Ne yapacağımı şaşırdım. Yapmayın Cenap Bey, herkes bize bakıyor dedim ama hiç oralı olmadı. Ha anlatır, ha ağlar. Etrafımızdaki masalar hep dolu. Belli etmeden göz ucuyla bakıyorum kimler farkında diye. Zannedecekler ki ihtiyar adama naz yapıyorum ya da aşık kavgası yapıyoruz. Nereden bilecekler oğlu için gözyaşı döktüğünü? Rezil oldum, rezil. Anne, bu yüzden mi rezil oldun? Elbette. Ya tanıdık biri olaydı? Tanıdık biri Cenap Bey'in neden ağladığını bilirdi. Tanımadıklarından da sana ne? Ben insanlar şey zannetsin istemem dedi annem. Bu şey zannetme uğruna yaptığımız onca kavgayı hatırladım. Demek sadece bana karşı değildi tutumu. Bir akşam yemeğini kendine de zehir etmeyi başarıyordu annem. O an Ankara'da onun yanında oturmaya yanaşmayıp evlenmekle ne kadar isabet ettiğimi düşündüm. Ne tuhaf, aslında son derece komik, neşeli, yerinde duramayan, gezmeye tozmaya düşkün, insana ağırlık vermeyen eğlenceli bir insandı. Üstelik çok da güzeldi. Yıllar sonra Güneri Civaoğlu, Karanfil Sokağın delikanlılarının annem ince uzun topuklarının üzerinde bir ceylan gibi sekerek ve kumral saçlarını savurarak Emine'lere her gittiğinde nasıl duvarın üzerine sıralanıp onu hayranlıkla seyrettiklerini anlatmıştı bana. Onun neşesine ve görüntüsüne çok ters düşen bu tutuculuğu nereden kaynaklanırdı hiç bilemem. Annem doğumun üzerinden 40 gün geçmiş olmasına rağmen beni hala loğusa zannediyor, ev işi yapmama karşı çıkıyordu. Alışverişi, yemek pişirmeyi, bulaşığı, bulaşık makinesi erişilmez bir lükstü 1962 İngiltere'sinde. Ve bebeğe gece bakmayı annem üstlendiğine göre ben de derslerime dönerim demiştim ama annemle yeni kavgalara sebebiyet vermemek için o varken üniversite lafını hiç ağzıma almadım. Üniversiteye hiç uğramadım. Sabahları Mete'yi alıp Hyde Park'a yürüyorduk. Eve dönerken akşam yemeği için alışveriş ediyorduk. Öğleden sonraları annem biraz dolaşmaya çıkıyor, bana ve Mete'ye aldığı armağanlarla geri dönüyordu. Yemekten sonra Mehmet televizyon seyrederken biz mutfakta ya da Mete'nin yattığı katta oturup laflıyorduk. İlk haftayı böyle geçirdik. Bu arada Mehmet çarşamba günlerini içki gecesi ilan etmişti. Çeyrek boy bir viskiyle geliyor, televizyon seyrederken viskisini içiyor, şişeyi bitirmeden yatmıyordu. Bu da nesi böyle? İlaç içer gibi bir mecburiyeti mi var her çarşamba viski şişesini bitirmenin? Demişti bana annem. Karışma anne, çarşamba akşamları maç seyrederken içiyor işte demiştim. Kimseye bir zararı yok ki. Kızım, kendine zararı var. Hani bir eğlenceye gidersiniz, dansa, düğüne, derneğe gidersiniz, anlarım. Evde oturup tek başına içilir mi? Sen de onunla içmiyorsun, değil mi? Uzatma anne demiştim. Viskinin tahta kurusu tadından nefret ettiğimi söylememiştim. Yine karıştığı için kızdığım anneme. Çarşamba günü Mehmet her zamanki gibi küçük viskisiyle geldi. Yemekten sonra şişesini, suyunu ve bardağını bir tepside yanına alıp televizyonun karşısına çöktü. Biz annemle mutfakta oturduk bir süre. Oğlan uyanır yakında aşağı inelim dedi annem. Ağlarsa duyarız sesini. Kapıları açık bıraktım anne dedim. Yok yok, içim rahat değil. Aşağıda oturalım. Kalktık. Sen in, ben geliyorum dedim. 32. ayrımın sonu. Sayfa 289. Devamı 33. ayrımda.